Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Dünya Gündemi programına hoş geldiniz. Ve her zaman olduğu gibi Dünya Gündemi'nde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye olağanüstü günler yaşıyor, geçiriyor ve bu olağanüstü günlerin dış ilişkilere de yansıması kaçınılmaz. Bunları konuşacağız bugün ve darbe girişiminde dış etkenler de tabii tartışılmaya devam ediliyor. Şöyle bir analiz dillendiriliyor hocam. Türkiye siyasi tarihinde Rusya'yla yakınlaşmanın bedelini hep darbelerle ödedi. Bu analizi yapanlardan biri de eski binbaşı ve stratejist Erol Mütercimler. 15 Temmuz darbe girişiminde CIA ve Brüksel'in parmağının olduğunu iddia ediyor Mütercimler. Ve şöyle diyor, Adnan Menderes 1960 Temmuz'da Rusya'yla anlaşma imzalamaya gidecekken, 27 Mayıs'ı tepesine yedi. Süleyman Demirel Rusya'yla Seydişehir Alüminyum Tesisi vesaire yapıyordu ki o da askeri darbeyi yedi. Gerçi 24 Ocak kararlarının uygulanması için de o. En son yine Erdoğan'ın Rusya'yla olan bu problemlerin çözümü sürecinde bunlarla karşılaşıldı. Türkiye'nin Rusya'yla stratejik ortaklık aklın ve akılcılığın gereğidir. Matematik akıl Rusya'yla Türkiye'nin bu bölgede birlikte hareketini sadece emretmiyor, aynı zamanda zorunlu kılıyor demiş eski binbaşı ve stratejist Erol Mütercimler. Hakikaten de 15 Temmuz öncesine baktığımız zaman Türkiye ile Rusya arasında normalleşme sürecine girilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi Temmuz sonu ya da Ağustos başı gibi düşünülüyordu ki bu darbe girişimi gerçekleşti. Darbelerle Türkiye-Rusya yakınlaşma arasında kurulan bağ, siz katılıyor musunuz hocam?
Öncelikle bir giriş cümlesiyle başlayalım.
Buyurun.
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Evet.
Yani alışılageldiğimiz birçok klişe değişecek. Çünkü 1960 darbesinde, 80 darbesinde işte bütün siyasiler gözaltına alınmış, meclis feshedilmiş, kimsenin kıkı çıkmamıştı.
Evet.
Bu sefer de öyle düşünen aklı evvel bazı aydın müsveddeleri çıktı. Ama insanlarımızın bu bayrağa, bu vatana, bu topraklara nasıl sahip çıktığını hep beraber gördük. Şimdi stratejik ortağımız, müttefikimiz dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin şöyle bir sicilini karıştırdığımızda şunu görüyoruz. Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş bütün darbelerde NATO'nun ve CIA'nin mührü vardır. Yani onlara rağmen Türkiye'de asker hiçbir hareketliliğe kalkışamaz. Ve bu konuda da yani NATO'nun ve Amerika'nın verdiği tepkiye baktığımızda işte tutuklanan, içeriye alınanlar bizim irtibatta olduğumuz
denildi.
Bizim
evet.
irtibatta olduğumuz evet. subaylar diyor. Dolayısıyla askeri olarak bugün genelkurmayın içerisindeki subayları birazcık yakından tanıyanlar bilirler. Türk ordusu genelde üç ana kategoriye ayrılabilir. İşte Ergenekon'dan yargılananlar biraz evet. böyle sol Avrasyacı bir grup vardır. Hmm. Bu Devlet Bahçeli ve ülkücü milliyetçi bir grup vardır.
Evet.
Bir de NATO'cu, Amerikancı ve bu FETÖ'cüler de bunun içine katabilirim.
Evet.
Bir üçüncü bir grup vardır. Bu üçüncü grup darbeyi yaptı. Dolayısıyla da diğerlerde mesela o sol grup önce biraz bekle gör politikası izledi ama sonra da darbe karşıtı olarak ortaya çıktı. Şimdi Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkileri bugünlerde çok kritik bir aşamaya geldi. Çünkü Amerika sanıyor ki Türkiye'yi biraz burnunu sürtüp
evet.
hizaya getirmek ve mahallenin uslu çocuğu konumuna sokmak istiyor.
Hı hı.
Halbuki Türkiye artık makas değiştirecek, kulvar değiştirecek konuma geldi. Çünkü varlığına kasteden terör örgütünün silahlarına bakıyoruz. İşte NATO müttefiki olan ülkelerin silahları. Yine Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmalarda ve Suriye'de bizim savaştığımız karşı tarafa bakıyoruz. Hep müttefikimiz dediğimiz ülkeler bu işin altından çıkıyor.
Evet.
Bu nedenle artık şapkamızı önümüze koyup yeni bir hesap yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum bu konuda.
Evet hocam. Ve tabii bu darbe girişiminin arkasında hep ABD'nin olduğu konuşuluyor. Türkiye ABD projelerine direnen bir politika izlediği için mi köşeye sıkıştırılmak isteniyor diye bir soru var. Bu anlamda da ipucu verecek bir açıklama geldi hocam. 15 Temmuz darbesinin ardından adı darbeci junta ile anılan ve Gülen'i savunan Graham Fuller'den böyle bir açıklama geliyor. Fuller hükümete hitaben bir tavsiye yazısı yayınladı. Tavsiye üslubundan daha çok ultimatum metnini andıran yazıda Türkiye'ye Suriye'den vazgeç çağrısı yapılıyor. Türkiye'ye 9 maddelik öneride bulunuldu. Fuller Suriye'ye barışı getirmek için büyük güçlerle çalışmalı. ABD, Rusya ve AB ile çalışarak Suudi Arabistan'ın Şam'ın kontrolünü ele alacak absürt büyük uluslararası bir Sünni ordu vizyonunu reddetmeli dedi Fuller. Nasıl okumak gerekiyor bu çıkışı?
Burada büyük resme dikkatlice bakarsak Orta Doğu coğrafyasında Amerika'nın İsrail'in dışında, İsrail onların haylaz hatta gayrimeşru bir çocuğu olarak düşünelim.
Evet.
Suudi Arabistan ve Türkiye Batı'nın, Amerika'nın bu bölgedeki yarım asrı aşan bir süredir en sadık müttefiki. Fakat bakıyorsunuz CIA'nin karanlık odalarında çizilen haritalarda Suudi Arabistan'ın petrol bölgesi, işte burada Şii nüfus var bahanesiyle oradan koparılmak isteniyor.
Evet.
Ve Türkiye'nin de Güneydoğu Anadolu bölgesi bir şekilde bizden koparılıyor. Yani müttefik dediğimiz ülkeler bizim adeta kuyumuzu kazıyor. Ve bu da öyle çok da bilinmeyen bir şey değil. Alenen
evet,
adeta yapılıyor. Bu nedenle de Graham Fuller işte bir zamanlar CIA'nin Orta Doğu masası şefiydi. Malum FETÖ
terör örgütü liderinin
de orada kalmasında kefalet gösteren kişisidir. Ve Orta Doğu ile ilgili olan projelerde hep bu Fuller ismini, Graham Fuller'i sık sık bundan sonra da duyarsınız. Yani Amerika diyor ki Türkiye'ye siz buralara dokunmayın. Biz tekrar bir taksimat yapacağız ve bizim yapmış olduğumuz haritaya, taksimata rıza göster. Ne rıza göstereceğiz? Irak, Suriye ve Türkiye'den koparılarak oluşturulan bir Kürt devlet yapılanmasına rıza göstereceğiz. Suriye'nin içerisinde olup biten bütün her şeye kulaklarımızı tıkayacağız ve Amerika'nın bize müsaade ettiği kadar Orta Doğu coğrafyasında var olacağız. Türkiye'nin böyle bir şeyi kabul etmesi düşünülebilir mi? NATO içerisinde en büyük askeri siyasi güce sahiptir. Artı bölgesinde yükselen bir yıldızdır.
Evet.
Artı Suriye bizim, her zaman tekrar ederek söylüyorum, 1517'den 1918'e kadar 401 yıl idare ettiğimiz fiilen toprağımız olmuş bir yerdir. Yani biz Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmemiş olsaydık bugün Suriye dediğimiz yer bayrağımızın dalgalandığı toprağımız olacaktı. Yani 98 yıldır bizim dışımızda. Bu nedenle de Amerika'nın bize aba altından sopa göstererek yaptığı çok hafif deyimle küstahlıktır.
Evet.
Buna da aynı tonda bir şekilde cevap verilmesi gerekiyor.
Evet. Bu arada WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange Russia Today'e bir açıklamada bulunmuş ve Türkiye'de yaşanan darbe girişimiyle ilgili çarpıcı bir tespitte bulunarak Assange darbe girişimi sırasında Amerikan NBC televizyonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya gitmeye çalıştığına yönelik verilen yalan haberin darbecilere destek anlamına geldiğini söylemiş. Yine bir başka haberde de bir başka şeyde de Erdoğan'ın devrilip yerine Gülen'in getirilmesi bir başka CIA ajanı tarafından zannedersem dile getiriliyor. Amerika'dan yapılan bu açıklamalar, yalan haberler, Türkiye'ye bu darbe girişiminden sonra bu her şeyi açık bir şekilde ortadayken acaba öyle mi diye bu soru işaretiyle bakmasının sebebi ne? Bunun arkasında neler var?
Şimdi diplomatik dille konuşulduğunda o acabaları inanmış gibi gözükebiliriz. Ama normal şartlarda Türkiye'de asker sivil birazcık dış politikadan anlayan herkes bilir ki bu darbe girişiminin içerisinde Amerika'nın NATO'nun bir kısmının rolü vardır. Yani evet. Amerika dediğimizde kendi içerisinde farklı üniteler olan gruplardır. Mesela o bir kısım Amerika'nın uzantısı Almanya'ya kadar geliyor. Hı hı. Ve son zamanlarda durup dururken Türkiye'nin Almanya ile ilişkilerinin limonileşmesi yine evet. aynı grubun etkisiyle oluyor. Hı hı. Bunların medya uzantıları vardır dünya genelinde. Evet. Mesela bir örnek vermek gerekirse Türkiye'deki Fox TV'nin de evet. sahibi olan Murdoch'un 180 civarında medya kuruluşu var. Avustralya'dan Almanya'ya, Amerika'dan Balkanlara kadar. Şimdi bunlar bir yerden düğmeye basıyorlar. Dünyanın her tarafından koro halinde. Mesela 10 yıl önce bu zamanlar Tayyip Erdoğan Orta Doğu'nun lideriydi.
Evet.
Ama şimdi haydut, işte diktatör ve ortadan kaldırılması gereken insan konumunda. Peki ne değişti aradan? Hı hı. Değişen şey onların bir zamanlar kırmızı çizgilerini geçmeyip evet. belli noktalarda duran Türkiye'nin artık yavaş yavaş kendi milli çıkarlarına göre hareket etmesinden kaynaklanan bir durum söz konusu. Evet.
Tam bu noktada herhalde konuşulması gereken bir mesele terörist başı Gülen'in iade edilip edilmeyeceği meselesi. Ne dersiniz, iade edilir mi? Şimdi Amerika'dan da üst düzey bir ziyaret gerçekleşecek bu ay içinde. ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Türkiye'ye geleceği, Ankara'ya gelip temaslarda bulunacağı söylendi. Kısa bir süre önce de geçen hafta ABD Genelkurmay Başkanı gelmişti. Bu iade süreci nasıl sonuçlanır?
Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri şu anda suçüstü yakalandı.
Evet.
Tabiri caizse. Ancak Amerika için ahlak, erdem ve uluslararası hukuktan çok Amerika'nın çıkarları ön plandadır daima. Ve sıradan Amerikan vatandaşı da bunu böyle kabul eder. Yani Amerika dünyanın herhangi bir yerinde bombardıman yapmış, 100 bin tane insan ölmüş. Fakat dense ki medya, işte evet. bu Amerika'nın çıkarınadır, bu Amerikan halkının geleceği bunu gerektiriyor desin adam, eyvallah diyor. Yani evet. böyle de bir ahlaki bakış açıları var olaylara. Bu noktadan baktığımızda artık Gülen'in iadesi konusunda uluslararası hukuka göre hiç kaçacak yeri yok. Evet. Ama uzun yıllardan beri yapılan şey Kanada'da bir yerin hazırlandığı ve Türkiye'den kaçanların da dikkatli bir gözle bakarsanız iş evet. adamlarının, yüksek yargı organları mensuplarının çoğunun ABD'den çok Kanada'ya gittiğini evet. görürsünüz. Kanada'nın da şöyle bir özelliği var. Hiçbir ülkeyle suçluların iadesi anlaşması yok. Yani CIA hı-hı. operasyonlarına karışan, Amerika'nın bütün uluslararası ölçekteki kirli operasyonlarına karışan insanların Kanada'da da bir malikanesi vardır.
Evet,
muhtemelen oraya gidecektir. Hı-hı. Fakat burada dikkate değer konu şu, bunu Amerika nasıl formüle edecektir evet. ve beklenen şudur, Türkiye'de idam kararının çıkmış olması. Eğer Türkiye meclisten bir idam kararı çıkarsa, yani aslında bir taraftan Amerika buna karşı çıkacak, bir taraftan da oh diyecek. Yani elindeki hiç kimseyi vermeyecektir Türkiye'ye. Evet. Çünkü Avrupa Birliği ve Amerika idam yasası olan ülkelere suçları iade evet. etmeme hakkını kendilerinde görüyorlar. Ve bir meşruiyet kazanacak. Onun için de Türkiye bir taraftan işte halktan gelen bu idam hı-hı. taleplerini görmezden geliyor. Diğer taraftan da hızlı bir şekilde iade sürecini başlatmak evet. istiyor. Dolayısıyla yani ekranda görünenin dışında çok boyutlu, yani masanın altında herkes birbirine, yani yüz yüze gülünüyor ama masa altında herkes de birbirine tekme atmaya devam ediyor.
Yani siz iadesinden daha çok üçüncü bir ülkeye yol verileceğini
veyahut da yok edileceğini.
Yok edileceği. O da çok.
Şöyle önemli bir konu var. Bu proje dünya çapında Amerika için hayati öneme sahip. Sadece evet. Türkiye ayağı değil. Örnek veriyorum. Kazakistan'da ve Kırgızistan'da birinde 28 tane, birinde 27 tane ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler var.
Evet.
Afrika'nın hemen hemen her ülkesinde var. Balkanlar'da var ve mesela Kırgızistan Devlet hı hı. Başkanı Türkiye'nin işte bu okulları kapat talebine karşılık evet. red cevabı vermek zorunda kaldı. Sebebi şu: 1992'de açmışsınız siz orada okulu. O okulu bitirenler artık devletin her kademesinde evet. bürokrat olmuş. Artık devleti onlar yönetiyor. Yani nasıl ki Osmanlı'nın son döneminde açılan Robert Kolejler, Saint Joseph'ler hı hı. vesaire, onların mezunları Cumhuriyeti ve 80'li yıllara kadar Türkiye'yi yönetti. Şimdi biri gelip diyor ki bu okulu kapat. Mesut Yılmaz'a diyor ki bu okulu kapat. O diyor ki ben de o okuldan mezun oldum.
Evet.
Gibi. 90'lı Anladım. Yılların Türkiye'sini düşünecek olursak. Hı-hı. Bu nedenle de sadece Türkiye ayağı değildir. Bu Gülen hareketinin önde bir makyaj olduğunu, maske olduğunu, gerisinde ise Orta Asya'da, Balkanlar'da, eski Osmanlı coğrafyasında ve Afrika'da CIA'nin yürüttüğü projelerin bir ön taşeronudur ve hala kullanım imkanı vardır. Yani kullanma süresi bitmiş olsa, sadece hı hı. Türkiye ile ibaret olsa hiç lafını bile etmez, paketler gönderirdi. Abdullah Öcalan'ı paketleyip Kenya'dan evet. nasıl buraya verdi? Şimdiye gelirdi. Hı hı. Buraya paketlenip gelirdi. Fakat sadece Türkiye'den ibaret değil. Muhtemelen Türkiye ayağı çökertildi. Bundan sonra yapacakları suikast ve kalleşliğin dışında çok fazla bir şey yapamazlar evet. Türkiye'de.
Amerika boyutunu konuştuk evet. Bu 15 Temmuz darbe girişiminin. Şimdi bir de Avrupa Birliği ayağı var
evet.
ve Almanya ayağı var. Avrupa Birliği'nden de net bir tepki gelmedi. Yani demokrasiye sahip çıkılması noktasında ya da bu terör örgütünün karşısında net bir duruş göremedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bundan şikayetçi. Bir Dışişleri Bakanı ya da bir Başbakan Türkiye'ye gelip geçmiş olsun demedi. Desteğini göstermedi. Bu çok tartışılıyor. Almanya'nın ve son geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oradaki mitinge bir telekonferansa bağlanıp konuşacaktı. Engellendi Anayasa Mahkemesi tarafından, Alman Anayasa Mahkemesi tarafından. Bu Avrupa Birliği'nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu son gelişmeler ışığında?
Şimdi Avrupa Birliği'nin hem halk nezdinde hem yöneticiler bağlamında düşündüğümüzde Türkiye'nin son yıllarda böyle borç almadan kendi ayağının üzerinde durup çevresine de artık yavaş yavaş böyle sağına soluna bakmış olmasından hoşlanmıyorlar.
Evet.
Ve bu nedenle de başta Tayyip Erdoğan olmak üzere hı hı. bugün AK Parti yönetiminin iktidardan gitmesini canı evet. gönülden istiyorlar.
Evet.
Yani bunu da çok fazla gizlemiyorlar. Fakat onların istedikleri işte demokrasi, seçim, sandık vesaire bakıyorlar ki 10 yıl aşkın bir süredir bütün sandıklardan bu hükümet çıkıyor, bu yöneticiler çıkıyor. O halde darbeyle de olsa götürülmesine çok da soğuk bakmıyorlar. Bütün evet. ilkeleri ayaklar altına alınmış olsa bile, ki Mısır'da bunu görüyoruz. Gördüm. Ukrayna'da bunu gördük. Fakat evet. bunun bir de madalyonun tersine bakalım. Yani Ukrayna'da denediler, başardılar. Mısır'da denediler, başardılar. Ve dünyanın birçok yerinde müesses devlet nizamını ortadan kaldırdıktan sonra o ülkenin bir daha iki yakasının bir araya gelmediğini, iflah olmadığını evet. görüyoruz. Yani mevcut yönetimi devirip de o ülke eskisinden daha hızlı kalkındığı, geliştiği henüz öyle bir örnek evet. yok. Hepsi paramparça oldu. Ve Türkiye'yi de yapmak istedikleri hadise bu. Neden bunu istiyor mesela Almanya, Fransa? Rusya ile uçak krizinde aramız birazcık limonileşti. Mesela geçen bir iş adamı ifade etti bir NTV'de radyo programda. Diyor ki ağaç işleme, ahşap sanayinde birinci Almanya, ikinci Türkiye diyor. Ve evet, bütün Avrupa genelinde ve Rusya'da. Biz Rusya ile ilişkilerimiz birazcık etkilenince Almanya epey bir yol aldı. Bizi geride bıraktı. Hı hı. Şu anda biz Afrika ülkelerinde konsolosluk açıp ticari ilişkilere girince burada Fransa'nın çıkarlarına dokunuyoruz. İngilizlerin çıkarlarına dokunuyoruz. Onlar istedikleri malı istedikleri fiyata almışlar ve satmışlar, evet, bugüne kadar. Türkiye gidip Çin'le birlikte o piyasalara girmeye başlayınca bir şekilde önlerine engel çıkıyor. Dolayısıyla siz Türkiye'nin ayaklarına kurşun sıkarsanız, dizüstü, evet, çöktürürseniz, kendi içerisinde adeta bir iç savaşla onun enerjisini bitirirseniz o pazarlar tekrar, hı hı, sizin elinizde kalır. Yani Balkanlarda artık Türkiye ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. Evet. Rusya'da Türkiye ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. Orta Asya'da ve Afrika'da Türkiye ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. Dolayısıyla da Türkiye'nin kaos ve kaotik bir ortama girmesi Avrupa Birliği'nde işine geliyor açıkçası.
Evet. Şimdi dün itibarıyla Avrupa Birliği Komisyonu Genel Sekreteri Jagland burada temaslarda bulunuyor. Evet. Aslında düşük profilli bir ziyaret bu. Ve vize serbestisi konusunda da restleşmeler başladı. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması da var bu konuda. Eğer bu konuda adım atmazsanız biz de geri kabul anlaşmasını geri çekeriz diyor. Bu noktada
yalnız orada bir noktayı açıklık getirmemiz gerekiyor. Buyurun. Şimdi bir Avrupa Birliği var. 28 hı hı, üyeli ve Türkiye'nin de yarım asırdır girmeye çalıştığı, evet, müzakere sürecinde olduğu bir Avrupa Birliği var. Bir de Avrupa Konseyi var. Evet. İşte bu ziyarete Birliği, gelen, evet, sekreter o Avrupa Komisyonu üyesi. Bu Avrupa Komisyonu 47 üye ülkeden oluşuyor. Evet. Türkiye'de bunun üyesi, evet, kurucu üyesi. Bu 47 ülkeden bir, hı-hı, tanesi. Fakat bunun amacı insan hakları, medya, evet, sağlık, eğitim, kültür ve benzeri konularda Avrupa'da, evet, işte demokrasi, insan haklarının gelişmesini sağlamak. İşte Fransa'nın Strasbourg, hı-hı, şehrinde merkezi vardır. Ve buraya da Türkiye bu 318 asil 318 yedek üyesi vardır. Evet. Mesela Türkiye'den şu anda 18 parlamenter vardır. 10 tanesi, evet, AK Parti'den, 5 tane CHP'den, HDP'den, MHP'den. Yani bilfiil senede de 4 kez toplanır. Evet. Bunlar, hı, veya çaya çorbaya çok, evet, fazla karışmayan, işte insan hakları, özgürlük vesaire demeçler veren, hı-hı, bir kurumdur. Ve Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi filan bu, hı, bünye içerisinde, evet, herkes bunu Avrupa Birliği ile karıştırıyor. Bunun Avrupa Birliği hiçbir alakası yok. Yani, evet, bu biz bu kurumun üyesiyiz aslında. Hı hı. Hala Avrupa Birliği'nden herhangi bir ciddi temsilci Türkiye'ye geçmiş gelmedi. Olsuna bile gelmedi.
Onun için düşük profilli dedim. O kadar bile değilmiş aslında.
Değil. Yani. Avrupa Konseyi'nden, evet, geldi. Biz bu konseyin üyesiyiz. Evet. Kurucu üyesiyiz.
Evet. Şimdi vize konusuna hemen geri kabul anlaşmasının iptali yönünde restleşmeler var. Kısaca ona da değinip hemen bir araya geçelim.
Evet, vize konusunda Türkiye Mert'çe bir anlaşma yaptı. Dedi ki siz vizeleri serbest bırakın, biz de bu mülteci akınını önleyelim. İşte karşılıklı, hı-hı, bir takım anlaşmalar yapıldı. Fakat Avrupa Birliği'nin genlerinde, geleneğinde var olan işte ikiyüzlü ve hep kendi çıkarlarını önceleyen bir, evet, tavrı olduğu için diyor ki siz yine mültecileri göndermeyin ama biz diyor vize muafiyeti konusunda şartlarımızı dayatacağız. Yani Türkiye 68-69 tane şart yerine getirmiş. İşte terörle mücadelede, evet, bizim dediğimiz noktaya geleceksiniz. Ya bu şu demektir. Yani hendek kazan, sokakları ateşe veren teröristlere karşı adeta eli kolu bağlı durmamızı istiyor. Hı hı. Halbuki onun onda biri kadar bir bomba Fransa'da patladığında olağanüstü hal ilan ediyorlar. Onlara, evet, hiç kimse bir şey söylemiyor. Yani çifte standart uygulamasından Türkiye'de artık kanıksadığı için çok, hı hı, fazla kale almıyor Avrupa Birliği'nin şeyini. Evet. Yani göreceksiniz bu mültecilerin iadesi anlaşması yürümeyecektir. Bu Ekim ayı da yakındır, evet, gelecekte. Hı hı. Ve onlar kesinlikle vize serbestisini uygulamayacaklardır. Evet. Ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de hem NATO ile hem Avrupa Birliği ile bundan sonra eskisi kadar sıcak olmayacaktır. Ve ilişkiler ta ki onlar bir adım atıncaya kadar gergin halini sürdürecektir uzunca bir süre.
Evet hocam. Şimdi de olumlu yansımalar var. Mesela Çin'den sürpriz bir destek gelmiş. Hemen paylaşayım sizinle. 15 Temmuz gecesi düzenlenen ve başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından özellikle ABD ve AB'nin tavrı tartışma konusu olmuş. Büyük tepki toplamıştı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeng Ming, ABD ve AB'nin tavrına karşın Türkiye'ye gelip destek vereceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ming, Türkiye'ye destek mesajını iletmek üzere 3-6 Ağustos tarihleri arasında bazı ziyaretlerde bulunacak. Böyle bir gelişme var Çin'den. Bir de Pakistan Meclisi de darbe girişimini kınamış. Bu da önemli bir dostluk emaresi. Pakistan her zaman tabii ki dost, kardeş ülke olarak bilinir. Bir de İsveç'in eski başbakanı Carl Bildt'ten bir açıklama vardı. O da Avrupa Birliği'nin takındığı tavrı eleştirdi. Avrupa'dan çıkan en net ses de herhalde Bildt'in sesiydi, tavrıydı, eleştirisiydi. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz, olumlu gelişmeleri?
Şimdi o kadar vahim bir durum söz konusu ki, yani bir ülkenin cumhurbaşkanının hayatına kastedilmiş, silahlı bir kalkışma olmuş, evet, yüzlerce insan şehit olmuş, binlerce insan yaralanmış ve insanlığın gereği, yani sizin sevmediğiniz bir komşunuzun, evet, bile başına bir kaza gelse gider, yani bir prosedür, hı-hı, gereği bir geçmiş olsun der insan.
Evet.
Avrupa ve Amerika bunu yapmadı. Biz artık dünyanın işte uzak yakın ülkelerinden bir, evet, geçmiş olsun taziye mesajını önemsemeye başladık. Bu teamüden bilinçli olarak Batı medyada bir, evet, yerlerin düğmeye basmasının bir göstergesidir. Ancak Türkiye'nin şöyle bir şansı var. Hı-hı. Bulunduğu jeopolitik konum itibariyle Türkiye yani NATO olmadan veyahut da Amerika olmadan da yoluna devam edebilecek çok değişik seçenekleri olan bir ülkedir.
Evet.
Yani Türkiye Rusya ile stratejik işbirliği antlaşması, hı-hı, imzaladığında, yani diyelim ki Batı bloğundan Rusya Türkiye işbirliği olduğunda,
evet,
bundan kaybeden Türkiye değil Batı olur. Çünkü siyasi coğrafyada eksen ülkeler teorisine göre dünyada böyle 9 tane ülke var. İşte Brezilya, Türkiye, Hindistan, Endonezya gibi ülkeler.
Evet.
Yani bu ülkeler tek başına bir değer ifade etmeyebilirler. Yani Türkiye şu anda ekonomik, siyasi, askeri gücüyle Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek, kendi senaryosunu uygulayabilecek bir güce ve büyüklüğe sahip değil.
Evet.
Ancak Türkiye'nin öyle bir özelliği var ki, öyle bir büyüklüğü var ki, işte bu Hindistan, Endonezya, Brezilya gibi ülkeler de buna dahil ediyoruz. Diyelim ki NATO'dan çıkıp Rusya ile ittifaka girdiğinde çıktığı bloğu çok zayıflatan, girdiği bloğu da çok güçlendiren bir yapıya sahiptir.
Evet.
Bunu da bu Amerikan think tank kuruluşları söylüyor. Onun için diyor, her ne pahasına olursa olsun Türkiye ile aynı safta, aynı noktada olmalıyız diyor. Tahtaravalli'de Türkiye, hı-hı, hangi tarafa giderse diyor, yani kendi başına bir iş yapamaz ama kimden yana olursa onun galip olmasında, evet, karşı tarafında mağlup olmasında büyük etkisi olan bir güçtür Türkiye. Bunu, evet, da Amerika, NATO ve Avrupa Birliği, hı-hı, ülkeleri çok iyi biliyorlar. Onların kendileri yazıyor bunu. Bu nedenle de sanırım Türkiye'nin tavrının ciddiyetini, kararlılığını gördüklerinde artık o PYD ile, PKK ile, Suriye ile, Irak'la olan hesapların hepsinden çok daha önemlidir.
Evet.
Yani Batı'nın Türkiye'yi kaybetmesi demek onlar için adeta bir küçük kıyamettir. Bu nedenle Türkiye tavrını burada biraz daha net, anlaşılır, evet, bir şekilde, yani sizinle ortak olacaksak şartlarımız bunlar olmalı. Yoksa herkes kendi yoluna diyebilecek artık o kapasitede de bir ülkedir. Ancak bunu söyletmemek için işte bunu söyleyecek lideri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bunu söyleyebilecek iradeyi iğdiş etmeye çalışıyorlar. Evet. Ve işte FETÖ olmadı. Yarın PKK'yı biraz daha canlandıracaklar. Veya işte canlı bombaların şehirlerde daha fazla patladığını göreceğiz. İşte bunlara turizm olarak mı zarar verebiliriz? İşte finans borsada mı manipülasyon yapabiliriz? Hı hı. Standard & Poor's'un yani o kadar böyle kasıtlı bir şey ki cuma günü darbe oluyor, pazartesi puan kırma işlemine gidiyor. Yani evet. Yunanistan'dan çok daha geriye getiriyor Türkiye'nin puanını.
Evet.
Halbuki yani bunların tamamen ısmarlama işler olduğunu görüyoruz.
Evet. Bir de az önce bahsettiniz bu terör örgütünün dünya çapındaki okulları yavaş yavaş da kapatılmaya başlanıyor. Evet. Birçok ülkede bunlardan biri Sudan. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir kapatılması talimatını vermiş. Ve yine daha önce de Rusya ile Türkmenistan bu okulları kapatan ülkelerdendi. İşte ama Kırgızistan ve Azerbaycan da tabii kapattı. Bak,
Azerbaycan, evet. Somali, evet. Ürdün ve Sudan bunlar kapatma kararı alındı.
Bunlar Sudan'da eklenebilir.
Şu anda 4 tane ülke deklare etti. Azerbaycan, evet. Somali, hı-hı. Ürdün ve Sudan. Ama evet. Kırgızistan, Endonezya, Nijerya, hı-hı. ve Kenya'da, evet. kapatmayacağını deklare eden ülkeler.
Bir de Kazakistan var.
Evet.
Kazakistan'la ilgili sıcak bir haberi de paylaşayım sizinle hocam. Nazarbayev Türkiye'ye geliyor.
Evet.
Önümüzdeki hafta 5 Ağustos Cuma günü, yani daha doğrusu, hı-hı. bu Cuma Türkiye'ye geliyor. Ki bu yapılanmanın olduğuna inanmayan bir isimdi Nazarbayev. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu okulların işte kimi ülkelerde kapatılması, kimi ülkelerde de kapatmamak kararı almalarını nasıl değerlendirirsiniz?
Şöyle ifade edelim. Mesela Kırgızistan ve Kazakistan'dan, evet. örnek, evet. verelim. İkisinde de 27-28 tane okul var.
Az önce bahsetmiştik. Evet.
Kırgızistan 5,5 milyon nüfuslu bir ülke, dağlık, hı-hı. bir ülke. Enerjide dışa bağımlı, fakir bir ülke ve Birleşmiş Milletler'deki aidatlarını bile Türkiye'nin ödediği bir ülke.
Evet. Fakat ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a abi, abi diyordu. Borç istiyordu.
Borç
değil mi?
İstiyordu.
Evet.
Ve orada şu anda Rus yanlısı ve Amerikan yanlısı iki tane ekip çekişiyor.
Evet.
Ve Amerikan yanlısı olanlar da işte bu Gülen okullarında mezun olan insanlar, hı-hı. köşe taşlarını yavaş yavaş tuttular. Muhtemelen önümüzdeki seçimlerde de mevcut başkanı devirecekler.
Evet.
Haberi olduğunda artık koltuğunu kaybetmiş olacak.
Evet.
Ve şu anda Türkiye'den sonra en güçlü oldukları yer Kırgızistan'dadır. Hı hı. Bir sonraki operasyonu da benim kişisel tahminim bu. Kırgızistan'da yapacaklar.
Evet.
Ve muhtemelen de başaracaklardır orada.
Hı hı.
Ama Kazakistan'ın durumu farklı. Kazakistan Türkiye'nin 3,5 katı büyüklüğünde devasa bir ülke. 17-18 milyon nüfusu var ve yeraltı yerüstü devasa zenginliği olan bir ülke. İçerisinde de %20'nin üzerinde Rus nüfusu olan,
evet.
bir ülke. Yani Kazakistan Rusya ile iyi geçinmek zorunda. Belli bir süre daha. Bir taraftan da Amerika'yla da Çin'le de iyi geçinme politikası izliyor. Bu nedenle de hem Amerika'ya hem Rusya'ya hem Çin'e hatta hem Türkiye'ye istedikleri bir takım ayrıcalıkları sunuyor ve onları da takip ediyor. Nazarbayev,
evet.
o coğrafyadaki hemen hemen en akıllı stratejisi, uzak görüşlülüğü yönüyle en böyle tarih bunu yazacaktır. Balkanlarda ben Aliya İzzet Begoviç'i rahmetliyi, evet. bu Orta Asya'da da yine Nazarbayev'i görüyorum. Çünkü ülkesinin bütünlüğünü korumayı başardı. Yani 1991'de bağımsız olduğunda, hı hı. ülkenin %42'si Kazak, %38'i Ruslardan oluşuyordu. Öyle bir politika izleyerek şu anda Kazakları %68'e, Rusları da %23'e indirdi.
Evet.
O bir politikayla böyle kavgasız karşısında koskoca bir Rusya vardı.
Hı hı.
Her geçen yıl da bu kendi lehine işliyor. Oradaki okullarda Amerikan yanlısı bir ekibin yetiştiğini Nazarbayev iyi biliyor. Fakat bunu kapatmayarak Rusya'ya karşı bir denge oluşturuyor. Yani Nazarbayev, evet. haklı o konuda benim görüşüme göre. Çünkü orayı kapattığı zaman tamamen meydan Ruslara kalacak orada. Kazakistan'da.
Ama kapatmadığı takdirde de bir noktadan sonra artık meydan kendine de kalmayabilir.
Şöyle, yani o kendince bir denge politikası izliyor diyebiliriz. Fakat Kırgızistan gibi ülkeleri onlar parmağında oynatırlar. Azerbaycan da buna dahildir. Evet. Azerbaycan Türkiye'nin tavsiye. Mesela Sudan'mış, Somali'ymiş, Kenya'ymış. Bu tür ülkelerde adam koltuğundan kaldırılıncaya kadar farkına bile varamaz. Yani Türkiye'de bunu yapan o örgüt oralardakileri ayakta uyuturlar.
Peki Nazarbayev'in Türkiye ziyareti bir şeyleri değiştirir mi?
Şöyle Nazarbayev gerçekten hem Türkiye'de kredisi olan hem Putin nezdinde kredisi olan hem de Çin'le ve Amerika'yla iyi ilişkiler olan bir ülkedir ve bir liderdir. Şu anda bu coğrafyadaki anlaşmazlıklarda ara bulucu konumdaki en doğru kişi diyebiliriz Nazarbayev'i ve gerçekten de Türkiye dostudur. Yani Türkiye ile olan ilişkilerinde böyle hesap kitap olmadan yani biz Nazarbayev'in Türkiye'yi sevdiğini ve Türkiye'ye karşı da dostane niyetler olduğunu biliyor. Yani Avrupalılar gibi değildir Nazarbayev'in tavrı. Evet. Bu nedenle de yani okulları kapatmaması da Türkiye'ye bir tavır koyma değil, kendi iç dinamikleriyle ilgili. Ama bazı ülkeler vardır. Aptallıklarından veya o stratejiyi göremediklerinden işte biz iç işlerimize karıştırmayız vesaire diyebiliyorlar.
Evet. Bu arada dün akşam Gülen terör örgütü lideri Mısır televizyonuna konuşmuş. Bu televizyonda Mahmut Dahlan'ın zannedersem finansörlüğünü yaptığı bir televizyon ve Batı artık Erdoğan'ı devirmeli demiş. Ve bu Elgat televizyonunda yaptığı konuşmada Batı Türkiye'ye müdahale etsin ve AK Parti hükümetini düşürsün diye seslenmiş. Şimdi Mahmut Dahlan'ın rolünü de konuşmak gerekir herhalde. Bu seslenişi de konuşmak lazım Batı'ya. Batı neden seviyor Gülen'i, bunu da sormak lazım.
Şimdi aslında bu sözleri artık Mısır'dan söyleyebilecek duruma geldiğine göre artık inişe geçtiğinin bu acziyet ifadesidir.
Mısır'a daha kadar düştüyse diyorsunuz.
15 gün öncesine kadar New York Times'tan Türkiye'yi tehdit eden bir şebekenin elebaşısı. Evet. Bugün işte Mısır'da o darbecilerin yardakçısı bir insanın arkasına sığınabiliyor. Bu da geldikleri konumun göstermesi bakımından önemli. Yani Mısır'dan, o darbecilerden, onların sözünden bir şey çıkmaz. Zaten bu Gülen hareketinin dini maske ye bürünen bir örgüt olduğunu, bu masonlara benzer bir teşkilatlanması olduğunu ve 2009 yılına kadar da AK Parti hükümetini canı gönülden desteklediğini biliyoruz. Ne zaman ki Tayyip Erdoğan One Minute çıkışını yaptıktan sonra işte uluslararası güç odakları Erdoğan'ın kalemini kırınca onu artık dünya siyasi figürü olmaktan çıkarmak için bir takım tezgahlar yaptılar. Başaramayınca en son en çok yedekte tuttukları. Dikkat edin bakın Gezi olaylarında, ondan önceki bir takım girişimlerde bu hareketi deşifre etmek istemediler. Çünkü bu onlar için çok gerekliydi. Ama en son çare, bunları bile devreye soktuklarına göre artık ellerinde şu anda NATO bizzat ya darbe yaparsa, bu darbe de demeyelim, suikasttır bundan sonrası. Yani Allah muhafaza, şu anda planlanan şey başta Erdoğan olmak üzere Türkiye'deki siyasi birliği yok edecek suikast hareketleridir. Bu da yani Türkiye'nin tesbihin imamesini koparma hareketidir. Siz o imameyi koparınca zaten taneler dağılacaktır. Aksi takdirde çok da fazla yapacak ellerinde argüman kalmadı. Finansla denemeye çalıştılar. Türkiye bunu 10 yıldır müteahhitlik defalar püskürtüyor elhamdülillah.
Peki hocam, işin başka bir ayağı Türkiye-Rusya ilişkileri, ki programımızın başında da aslında
Suriye'de vardı.
Ona da hemen kısaca değinelim. Erol mütercimlere göre Türkiye-Rusya ilişkilerin artmaya başladığı zaman bu tür darbe girişimleri, darbeler geliyor. Şimdi ayın 9'unda Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek, Putin'le görüşecek. Bu görüşmeden ne bekliyorsunuz? Türkiye-Rusya ilişkileri eski seviyesine, hatta ondan daha ileri bir noktaya taşınır mı bu 15 Temmuz'dan sonra bu görüşmede? Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Önce şunu ifade edelim. Türkiye'nin ihracatında, ithalatında, turizm gelirlerinde ekonomik olarak iki büyük ortağı vardır. Biri Almanya, biri evet. Rusya. Yani her zaman birinci ve ikinci bu ülkeler gelir. Hı hı. Ve Rusya ile öyle bir ticari özelliğimiz var ki bizim ihtiyacımız olan ham madde ve enerji onlarda var. Evet. Satın alıyoruz. Bizim ürettiğimiz mallara da onların ihtiyaçları var. Yani hı hı. tencereyle kapak gibi, vidayla somun gibi birbirini tamamlayan iki ülke. Yani dolayısıyla bu ilişkilerin daha da artması yani suyun doğal mecrasında akması gibi bir şeydir.
Evet.
Bu daha da ilerleyecektir. Fakat Rusya'yı Ukrayna'da boğmaya çalışan, Doğu Avrupa'dan atan ve her hamlesinde Rusya'ya karşı atak yapan ve ekonomik ambargo koyan Avrupa Birliği ve Amerika nedense Suriye'ye davet etti.
Evet.
Bunu birazcık analiz ettiğimizde Rusya'nın Suriye'ye davet edilmesi Rusya'nın da işine geldi. Elbette ki Akdeniz'de bir üssünün güçlendirmesi, Orta Doğu coğrafyasında söz hakkı olması doğrudur. Fakat bunun temelinde yatan gerçeğe baktığımızda Türkiye'nin ileride Rusya ile olan ittifakının önündeki en büyük engellerden biri Suriye'dir. Ve evet. göreceksiniz Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinde yani bütün yani yönümüzü kuzeye çevirdiğimizde ilişkilerle ilgili hiçbir problem yok. Ama Suriye'ye gelince işler karışacaktır. Evet. Yani Rusya'nın söylediği Beşar Esed kalsın ve hı hı. rejim devam etsin. Türkiye'nin de olmazsa olmazı bu konu. Evet. İşte getirdiler Rusya'yı Suriye'ye koydular ve Türkiye ile Rusya'nın önümüzdeki yıllar içerisinde bir kılçık olarak Suriye politikası duracaktır. Yani Türkiye ya eğer NATO ve Avrupa Birliği'ne res çekip Rusya ile olan stratejik işbirliğine girecekse o zaman Suriye'de bir takım geri adım atmayı göz alması gerekecektir. Bu halde Suriye'nin kazanımı olacaktır. Yani bu da Amerika ile Avrupa ile olan ilişkilerde birazcık bekle gör politikasını gösterecektir. Ama her halükarda önümüzdeki salı günü Petersburg'daki Putin Erdoğan görüşmesi Türkiye'nin hayrına olacağı kanaatindeyim. Hı-hı. Çünkü stratejik bir konumumuzdan dolayı bir takım olumsuzluklardan direkt etkilendiğimiz gibi bir takım bize bu risklerin sağlamış olduğu fırsatlar da vardır. Nasıl ki işte Irak'taki bir hadise, Suriye'deki bir olumsuzluk gelip bizi buluyor.
Evet.
Ama bunun tam tersi konumumuz bize bu tür ayrıcalıklar da sağlıyor. Bakın İran'la olan ilişkilerimiz bu olaydan sonra müsbet yönde gelişebilir. Kafkaslar, Orta Asya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimizde biraz daha pozitif yönde Çin'e kadar bunu götürebiliriz. Çünkü Batı'nın bu tavrından sonra Türkiye kaçınılmaz olarak yeni alternatifler aramaya başlayacaktır.
Tabii Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin bir kılçık olarak kalacağını söylediniz ama bu görüşmeden sonra Suriye noktasında bir gelişme yaşanabilir mi? Türkiye-Rusya görüşmesinden sonra olumlu bir gelişme, farklı bir adım gerçekleşebilir mi? Halep'te yoğun çatışmalar devam ediyor. Bir insani koridorun açılması söz konusu gerçekleşiyor. Bu bağlamda neler söylersiniz?
Şimdi Suriye diyoruz da ortada Suriye diye bir şey kalmadı. Önce Özgür Suriye ordusuyla Esed rejimi savaşıyor idi. Arkasından DAEŞ, IŞİD girdi.
Evet.
Sonra kuzeyden PKK, PYD, YPG her neyse. Şimdi bir kuzeyde bir Kürt bölgesi oluştu.
Evet.
Irak sınırında bir DAEŞ bölgesi var. Bir rejimin elinde bulunan yerler var. Bir de Özgür Suriye ordusunun şimdi artık Nusra cephesi de El-Kaide'den tamamen ayrıldı. Bu Fetih çatısı altına girdi. Dolayısıyla 4 tane Suriye oldu. Herkes kendi alanını genişletme derdinde. Ama Türkiye ile Rusya'nın burada ortak bulaşabileceği paydaşı olabilir. Suriye'yi bütün olarak tutmak hem Rusya'nın hem Türkiye'nin işine gelir. Hı-hı. Yani bu grupların küçük küçük bölgeleri, yani rejimin, Kürtlerin, işte IŞİD'in ve Özgür evet. Suriye Ordusu'nun elinde bulundurduğu yerlerle iktifa etmesi her iki ülkenin de işine gelmez. Parçalanmış bir Suriye. Evet. Bu nedenle bu Putin-Erdoğan görüşmesi buna da hayırlı bir vesile olabilir.
Olabilir.
Bu orada önemli bir konu Halep'in abluka evet. altına alınması ve insani koridor açılması. Hatta Putin'in de öyle bir görüşü vardı.
Evet.
Bir insani koridor açalım ve evet. oradaki insanlar, siviller orayı boşaltsın. Yani oradaki maksat şuydu: siviller Halep'i boşaltsın, biz yerleşelim. Halbuki sivillerin orada kalması, gerekirse açlıktan ölmesi, bütün dünya kamuoyunun çığlığı duyması ve o haksızlığa karşı mahşeri vicdanın yükselmesine sebep olur. Ama son günlerde de bakıyoruz sahada bu Özgür Suriye Ordusu birliklerinin ilerleme kaydettiğini, her an bir koridorun tekrar açılıp Türkiye üzerinden Halep'e yardım gittiğini görebiliriz. Çünkü Halep bizim için olmazsa olmaz bir yerdir. Gaziantep'le Halep Konya ile Kayseri gibidir.
Evet.
Yani hem fiziki, beşeri, kültürel dokusu yönüyle ayrılmaz bir bütündür. Bu nedenle yani Halep'e biz bigane kalamayız.
Evet efendim. Teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşananları geniş bir pencereden bizlere anlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyenler, dünya gündeminde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla son gelişmeleri, bir haftalık gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Hocam bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz size.
Efendim, sağ olun.